Tarih ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan olmuş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgilim İsmail Salih Sert bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
İyiyiz, çok şükür. Sizi ve sevgili dinleyicilerimizi özledik.
Evet, biz de öyle diyeceğim ama sizin kadar değil.
Evet, bir ara verdik kısa bir
evet,
ara.
Geçen hafta yoktunuz. Yoktuk, evet. Herhalde geziye gittiniz.
Şöyle bir dolaştık biraz.
Tamam,
biraz
seçim sabahladık. Olmasa geleceğiniz yoktu galiba.
Karışamadım. Evet hocam, öncelikle İletişim adreslerimizi verelim.
Evet.
tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Tabii dinleyicilerimiz ezberlediler, yazdılar. Sürekli yazıyorlar, sağ olsunlar. Şimdi Mehter, girişte Mehter ve Dinle Evlat gerçekten insanı heyecanlandırıyor ve ayrı bir huzur veriyor insana. Şöyle evet. Mehter'in karşısında sultanların ve tabii bütün askerlerin böyle huşu içinde duruşları aklıma geldi şimdi. Böyle bir şeyle giriş yaptık. Heyecanlandım yani. Şimdi 3 haftadır. Bu 3. hafta. İstanbul'un hatta 4'e giriyoruz. Dinleyicilerimiz sizden İstanbul'un fethiyle ilgili düştüğüne, elimize geçtiği ilgili söz duymadılar. Herhalde bu hafta evet, inşallah duyacaklar.
İnşallah.
Zaten son günlere geldik. Fetihten önce son 3 gün neler oldu, nasıl oldu? İki taraf nasıldı? Şöyle bir mesela
o meşhur
şeyler var. Bütün kandillerin bir anda yanıp sönmesi.
Evet, mum donanması.
Mum donanması, evet. Buyurun
evet,
hocam.
Evet, herhalde bu son günlerde neler yaşandı diye soruyorsun. Tabii aslında biz şöyle İstanbul işte 1453 yılında Fatih Sultan evet. Mehmet gemileri karadan yürüttü. Değil mi? Şahi evet. Topları döktürdü falan. 3-5 tane ifade ve İstanbul düştü gibi. Tabii umumi olarak o yaşananların, o çekilen çilelerin, o sıkıntıların da neler olduğunu bilmek lazım. Onun için hem Fatih'ten konuşuyoruz, hem Fatih'in 21 yaşındaki bir gencin azminden bahsediyoruz. Hem onun ilmi dehasından bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bu öyle bir anda basit bir şekilde anlatılabilecek bir şey değil. İstanbul'un fethinde çıkartılacak onlarca dersler var. Yani 2 sene hazırlık yapmış. Yani ben güçlü bir orduya sahibim. Bizans artık sur içinden ibaret bir yer. Onu destekleyecek bir düşman yok demiyor. Her evet. türlü hazırlıklarını yapıyor. Her türlü tedbirini alıyor. Ve ardından geliyor bütün azmiyle ve yeni yeni buluşlarıyla o sefer esnasındaki ve hayatı pahasına, canı pahasına çarpışmalarda bulunuyor. Bunları tabii en güzel bir şekilde arz etmek, anlatmak dinleyicilerimize de lazım. Evet. Basit işler değil ve hiçbir başarı da basit bir şekilde gelmiyor.
Oldu bitti değil bunlar.
Değil. Hele de büyük başarılar. Evet. Dolayısıyla bu son günler deyince neler oldu? Mesela 26 Mayıs'ı ele alalım. Evet. Zaten bizler de hemen hemen o son hücum öncesine gelmiş bulunuyorduk.
Evet.
Geçen hafta Hakan Bey'le burada kıymetli TGRT FM dinleyicileriyle beraber olmuştuk. Şimdi 26 Mayıs'ta çok önemli bir gelişme oldu. Mesela evet. Macar kralının Ladislas'ın elçilik heyeti geldi İstanbul önlerine ve bunlar padişahla ve sadrazam Hayrettin Paşa ile ayrı ayrı görüştüler. Bu görüşmeler esnasında Macar heyeti Osmanlılara muhasarayı derhal kaldırmalarını teklif etti. Derhal.
Rica yani, yolu
hiç beklemeden.
Mi?
Hayır, çok rica halde de değil. Tehdit edercesine şayet kaldırılmazsa aksi takdirde Bizans'a yardım amacıyla çok güçlü bir Haçlı ordusunun geleceğini bildirdi.
Tehditvari.
Tabii tehditvari. Yani şimdi burada neden tehditvari bir şey diyebilirsiniz. Birincisi henüz 2. Mehmet tahta yeni çıktı.
Evet.
2. Murat döneminde her ne kadar Varna ve Kosova savaşlarında çok büyük darbeler indirildiyse de Macarlar bütün bunlara rağmen Osmanlı'ya karşı öncesinde de başarılar elde etmişlerdi.
Evet.
Dolayısıyla şu anda Osmanlı için en ciddi düşman batıda Macarlar bulunuyor. Ve Macarlar kendilerinin şahsında bir Haçlı seferi tertipleyeceklerini düşünüyorlar. Aynı zamanda da İstanbul'un düşmesi İlk en büyük tehdit olarak artık Osmanlılar için Macaristan olacak.
Evet.
Dolayısıyla bunun da farkındalar. Ve bu sebeple her halükarda İstanbul'un Bizans'ta kalmış olması her zaman Haçlı ittifaklarını oluşturabilecek bir
nüve teşkil ediyor.
Tabii bir nüve teşkil ediyor. Dolayısıyla da onun Bizans'ın elinde olması Macarlar için de çok büyük bir avantaj. Bu avantajı kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla da yani bir büyük Haçlı ordusu geliyor aksi takdirde. Yoksa derhal kuşatmayı kaldırın. Aksi takdirde bir Macar ordusuyla, Haçlı ordusuyla üzerinize geleceğiz diye tehditte bulunuyor. Şimdi tabii bu durum Osmanlı ordusunda büyük bir karışıklığa da bir noktada söylentilerinin de çıkmasına yol açıyor. Şimdi yaklaşık 50 gün devam eden ve
var.
Başarıya ulaşamayan bir muhasara var. Şimdi iki ateş arasında kalınması gereken bir durum hasılı ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla bu Haçlı ordusunun gelebileceği hakkındaki durumlar Osmanlılar'da yeni bir görüşmenin, yeni bir yani harp divanının toplanmasına yol açıyor.
Yani gündemin dışında.
Yani ne olacak? Devam mı edelim yoksa etmeyelim mi diye bir divanın ortaya çıkmasına, görüşülmesine sebep oluyor. Şimdi Sultan Mehmet artık bu 27 Mayıs. Evet. Yani 26 Mayıs'ta bu gelişmeler olunca 27 Mayıs'ta Sultan Mehmet bu son durumu görüşmek ve herkesin fikrini almak ihtiyacını hissediyor. Bunun için de bu toplantı normal divan toplantılarından daha çok bir harp meclisi. Yani devam mı olunsun, tamam mı harp meclisi? Bak iş gerçekten büyük bir ciddiyet arz ediyor. Orduda her rütbeden subayları çağırıyor ve alimleri çağırıyor. İkinci Mehmet. Yoksa normal bir divanda daha çok askeri insanlar olur. Ve o esnada işte nelerin eksik olduğu, nelerin yapılması görüşülür. Oysa burada her rütbeden subaylar ve alimleri için alacak bir çerçeve ile yani valiler var, alay beyleri var, binbaşılar var, yüzbaşılar, mülazımlar, kapıkulu ocaklarının ağaları, donanmanın yüksek rütbeli komutanları, diğer gemi kaptan ve zabitleri hepsi bulunuyorlar. İşte burada Çandarlı Halil Paşa ve Çandarlı Halil Paşa'nın etkilediği grup madem ki böyle bir tehlike var ve madem ki Bizans ne istersek şu anda istediğimiz her türlü şartlara kabul edecek durumda, O zaman hazır elimizde böyle bir imkan ve fırsat varken tehlikeye atılmadan biz hemen anlaşmayı yapalım ve güzel bir anlaşmayla çekilelim. Bu noktada gerçekten 2. Mehmed'i Zağunos Paşa ve Şahabettin Paşa gibi devşirme devlet adamları mutlaka devam etmesi yönünde bunlar fikir beyan ediyorlar. Ayrıca bu kumandanların yanında Akşemseddin, Molla Ahmet Gürani, Hoca Turhan gibi alimler de yine kuşatmanın devam edilmesini ısrarla belirtince Fatih Sultan Mehmed'in yani genç padişahın elini kuvvetlendiriyor bütün bu konuşmalar ve 2. Mehmed de zaten kendisinin asla terk etme gibi bir düşüncesi yok. Ancak yani bu alimler de bu paşalar da aynı noktaya katılsa yapacağı da fazla bir şey kalmayacak. Onların bu şekildeki teşvikleri ve destekleri kendisinin elini güçlendirmiş oluyor. Ve bir kez daha bütün yani Vezir-i Azam gibi çok kudretli bir devlet adamının ve onun etkilediği kimselerin kaldıralım demesine rağmen muhasaraya devam kararını aldırmaya bir noktada muvaffak oluyor diyebiliriz biz genç padişaha. Evet. Yani burada bir kurt politikacı Çandarlı Halil Paşa'nın bir noktada 15 senedir ordunun da başı ve orduyu istediği gibi etkileyebilecek bir durumda olmuş olmasının burada böyle bir kararı aldırmak da genç padişahın dirayetini de göstermesi açısından önemlidir.
Evet, şahsiyeti açısından.
Yani şimdi siz bir savaş esnasında bu savaşın en şey bir noktasında insanlar gayretsizliğe de düşebilir ordu. Evet. Yani onları gayretsizliğe düşürmeden bir takım o alimleri, o diğerlerini bu şeyin içerisine alıp onları da aynı gayretle savaşmaya teşvik edebilmek gerçekten kolay bir şey değildir. Yani bir noktada bunun Allah göstermesin bir bozgun neticesinin de getirebileceği genç padişah açısından, onun prestiji açısından, karizmasının çizilmesi açısından ne kadar önemli olduğunu da buradan anlamak lazım.
Bu tür durumlarda padişahın özel bir konuşması var mı hocam?
Yani burada padişah daha çok şeye bırakır. Yani divanda eğer bir hususu şeye açtıysa, yani mesela ilk fetih esnasında sefere çıkılmadan önce padişahlar durumu arz eder, anlatırlar. Hı. Durumun vehametini, gelinen noktayı, bir takım şeyleri anlatırlar. Ancak böyle ortaya çıkan son derece savaş esnasında ortaya çıkan durumlarda bir istişare toplantısı yaptıysa daha çok konuyu istişareye açarlar. Evet. Orada da ağırlık veya genel konu orada bulunan, divanda bulunan insanların ağırlık noktası kaldırma yönünde veya devam etme yönünde olduğu zaman padişah çok fazla onlara müdahil olmaz. Hmm. Çünkü artık bir gelişmiş bir noktaya doğru gelmiş vaka, olay. Ve bu durumda ne yapalım? Yani siz bunu yoksa divan toplamayabilir.
Evet.
Ama bu defa da fısıltı şeyleri çok ayyuka çıkar. Belki. Düşman geliyor bilmem ne. Bu da düşmanın şeyini bozar. Ama bundan sonra mesela Fatih Sultan Mehmet bir konuşma yapacak işte. Yani evet. Sefer savaş kararına, devam kararını aldıktan sonra konuşma yapacaktır.
Bu evet. Mühim konuşmalardan bir tanesi değil mi?
Bir tanesi olacak. Şimdi orada da siz madem açtınız şimdi divanı topladı, harp divanını ve karar alındı. Evet. İşte bu karar alındıktan sonra aynı gün kumandanlarını topluyor. Genç padişah kumandanlarını topluyor ve girişilecek olan son umumi hücum. Yani bunun bir son umumi hücum olacağı anlaşılıyor. Son umumi hücumda uygulanacak savaş planını ayrıntısıyla onlara anlatıyor. Hepsine nasıl bir savaş planı uygulayacaklar, kimler nereden ne şekilde nasıl saldıracaklar, bunları her kumandana taarruz edecekleri yerleri bizzat gösteriyor. Ve bunun içinde geziyor da.
Geziyor değil mi?
Geziyor.
Bütün şeyleri.
Geziyor. Özellikle donanma kumandanı Hamza Bey ile Zağunos Paşa, Karaca Bey, İshak, Mahmut, Sarıca ve Halil Paşalara isimleriyle hitap ediyor.
Tek tek.
Abi. Tek tek. Ve umumi hücum sırasında yapmaları gerekenleri her birine ayrı ayrı bildiriyor. Hatta onlardan şöyle bir kısmını söyleyebilirim. Mesela evet, itaatten de bahsediyor. Askerlikte itaat nedir? İtaat herkesin bulunduğu yeri ve noktayı koruması. Sessiz kalıp düzen içerisinde hareket ve faaliyetten ayrılmamasıdır. Yani biraz onun sözünü sadeleştirerek ifade ediyorum. Yani itaat herkesin bulunduğu yeri ve noktayı korumasıdır. Yani senin görevin neyse onu yapmaktır, başkası değil. Sessiz bir şekilde ve bir düzen içerisinde hareket ve faaliyetten ayrılmamasıdır. Tam bir hareket, sessizlik, itaat. Böyle davranıldığı sürece herkes amirlerinden gelen emri duyar. Karışıklık olmaz.
Evet.
Eğer bir yerde hep ses varsa kimse ne yapacağını ve amirinden gelen emri de duymaz. Hani ben bazen derim, belki geçen hafta da veya sizinle konuşurken,
evet,
İstanbul'un önüne geldiklerinde 70 bin kişi,
evet,
hiçbir ses duyulmamıştı dedim. Herkes ne yapacağını iyi biliyordu, nereye konuşlanacağını iyi biliyordu. Ve şahane bir sessizlik diye, sinek kuzuldasa, evet, evet, duyarsınız diye bunu Bizanslı tarihçiler anlatıyordu. Bakın yine niye? Ya her kafadan bir ses çıkarsa kimse verilen emri de duymaz.
Evet.
Amir sadece bağırıp çağırmakla yetinir ama kimse onu duymaz. Ve kendi emrindekileri de uyarılarını, ikazlarını ulaştırabilir amir.
Evet.
Sessizlik gerektiğinde sessizlik içinde hareket edilir. Bağırmak ve yüksek sesle haykırmak gerektiğinde de o şekilde davranılır. Yani hücum demiş ve düşman üzerine yürüyor. Belki orada da Allah Allah nidaları denir ya.
Evet.
Yani düşmanın moralini bozmak. Ya bağıracağın zaman bağıracaksın, sessizlik gerektiğinde sessiz olacaksın ifadesi. Savaşlarda ve özellikle kale kuşatmaları sırasında çarpışmalarda bu usul çok yararlıdır. Yani savaşıyorsun, savaş esnasında, evet, da düşmanın moralini bozmak üzere bağırıyorsun.
Niye mehter çalınıyordu?
Niye yani mehter çalınıyor, niye o bağırtı? O da moral bozuyor. Fakat diğer bütün işlerde de düzen ve tertip içinde hareket etmek başarılı sonuçların kaynağıdır diyor bak padişah. Şimdi mert tavırlar sergileyiniz. Mert olunuz, mert ve yiğit tavırlar sergileyiniz. Kendinize ve geçmişinize layık bir şekilde savaşınız. Yani sizden önceki ecdadınız nasıl savaştı ve bu vatanı nasıl size kadar getirdi? Siz de bir onlara layık, iki kendinize layık. Kendinize gelen görevi yapmak. Ne kadar büyük bir maksat için çalıştığınızı düşününüz. Ne kadar maksadın ne ve nasıl bir maksat? Düşün ki şehitlik maksadıyla çarpışan bir insanın nasıl çarpışması lazım gelir?
Evet.
Veya bir Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmak isteyen nasıl çarpışır? Gevşeklik ve tembellikten kaçınınız. Emrinizdekilerin bu yöndeki bir eksikliğine kesinlikle izin vermeyiniz. Yani hiç kimsenin tembelliğine izin vermeyiniz. Ben de hepinizden önce işe koyulacak ve sizlerle birlikte çalışıp gayret göstereceğim. Yani bu da bakın çok önemlidir. Yani bir ordunun başındaki komutanın o ordu kadar bir gayretle işi sahip çıkması, çarpışması yerine göre işin her noktasına vakıf olması, askerini yönlendirebilmesi, uyanık olması ne kadar önemlidir.
Ordunun başında olduğunu hep.
Başında. Orada sen yoksan arkadan artık konuşursun yani eksiklikleri. Evet. Şey ararlar. Ne ararlar? Artık
suçlu ararlar.
Suçlu ararlar. Ya değil mi? Buna ne, evet, sebep oldu? İşin başındaki orada değilse suçlu aranmaya başlar. O neredeydi, bu neredeydi? Herkesin görevini nasıl yerine getirdiğini bizzat izleyeceğim. Bunu kim diyor? Bunu padişah diyor. İşin başında, ordunun başında herkesin işin nasıl başında olduğunu, görevini nasıl yaptığını, eksiksiz yaptığını, nasıl takip ettiğini bizzat ben izleyeceğim. Şimdi buyurun, yani hiç kim eksik davranabilir veya kim gevşek davranabilir? Şimdi sizlere emirlerim şunlardır. Bu açıklamaları yaptıktan sonra genç padişah şimdi emirlerini sayıyor. Herkes kendi alay ve çadırlarına giderek yemek yesin ve dinlensin. Emrinizde olanlara tembihlerimi ulaştırınız. Benim tembihimi.
Evet.
Yarın şafakla birlikte kalkarak herkes kendi sorumluluk noktasında düzgün bir şekilde saf tutsun. Şu aldığımız tedbir ve hazırlıklar başkalarına sızdırılmasın. Duyup hissetmesinler. Alaylarınızı dizip düzenledikten sonra derin bir sessizlik içerisinde olunuz. Cenk şarkısını duyduğunuz Yani mehter havasını duyduğunuz, mehter vurduğunu, davulunu duyduğunuz, hareketlilik emarelerini gördüğünüz andan sonrası size kalmaktadır. Artık o cenk davulu vurduktan sonra ne yapacağınızı da siz iyi biliyorsunuz. Ondan sonrası size kaldı. Hamza Bey! Şimdi bağırıyor Hamza Bey'e. Sıra Hamza Bey, sen deniz tarafında olan surların karşısında gemilerle dolaşacak ve bunların bir kısmına ok menzili kadar yaklaşarak emrindeki okçu, topçu ve tüfekli birliklere donandıkları silahlarla kaleye doğru şiddetle ateş etmelerini emret.
Evet.
Tam ateş ettireceğiz, durduruyorsun herhalde.
Hocam efendim, tam nişan alsınlar da iyi vuralım.
Peki.
Kısa bir ara veriyoruz efendim. İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Konumuz İstanbul'un fethi, Fethi Mübin. Ebul Fetih Sultan Muhammed Han dedi ki Hamza Bey, akabinde neler dedi?
Evet, Hamza Sultan Bey donanma komutanı, onu evet. Anlatıyorduk. Donanma komutanı ve ona gemilerinin yerini ve savaşmasını söylerken gemilerin de bir kısmını surların birçok yerinde karaya yanaştırarak surlara merdiven dayamakla görevli olanlar, bu konuda silahtarlar ise bu merdivenleri kullanarak surlara çıkmakta gayret göstersinler. Sen de böylece kahramanlık ve becerini göster, emsal, akran ve savaş arkadaşların arasında öne çıkmaya çalış diyor. Ardından Zaunos Paşa, sen de köprüyü geçerek, Haliç üzerine kurulan köprüdür bu. Evet, Haliç içerisindeki surların üzerine şiddetli, hızlı ve büyük hücumlar gerçekleştir. Limanda bulunan gemileri gerektiğinde yardımına çağır. Karaca Bey, emrindeki askerlerle surlar önünde bulunan hendeyi geçip dere arkasında yer alan surun yıkık taraflarına yaklaşarak burayı savunan savaşçıları kahramanlığınla etkisiz kıl. Gayret ve cesaretinle emsal ve akranlarına örnek ol. Ey İshak ve Mahmut, sizlerden her biriniz de kendi birliklerinin başında olarak güvenlik içerisinde hendeyi geçmeye çalışsın. Merdivenler kullanarak surların en uç noktasına çıkmaya gayret ediniz. Okçu, topçu ve tüfekçileriniz de sizin surları geçtiğiniz sırada sizlere zorluk çıkarmamaları için burçlarda olan düşmanları şiddetle vurup yıksınlar. Ve ey Halil ve Saruca diyor ardından da, sizlerden de her biriniz kendi birliklerinin başında olarak iki yanımda savaşa hazır olunuz. Bunlar da en biri Vezir-i Azam zaten.
Evet.
Ben kendi askerlerimle bizzat hücum ederken, surların yıkılan yerlerinden şehre girmeye çalışırken, bu arada karşılık veren Latinleri etkisiz hale getirirken, beraberimde olanlara şehre girebilmeleri için yol açarken, sizler de bize karşılık veren birlikleri her iki taraftan şiddetli şekilde vurarak takip edin, bunlara meydan vermeyin diye söylüyor. Şimdi sizler de çadırlarınıza ve birliklerinizin yanına dönünüz, yemek yiyip biraz dinleniniz. Yani 27'sinde
evet.
Genç padişah önce divan topluyor, kararları alıyor, ardından da herkese ne yapacağını tek tek gezmek suretiyle her tarafı herkese bunları bildiriyor.
İstikamet veriyor değil mi?
İstikamet veriyor. Evet. Fakat şimdi bir gelişme yaşanıyor burada. İkinci Mehmet burada askerlerine özellikle kara ve deniz birliklerini umumi hücuma hazırlarken alınan kararlardan Bizans'ın haberdar olmamasını arzu etmişti.
Zor değil mi?
Değil mi? Yani zor. Bizans onların bu şekilde en azından hiçbir şekilde bilgisi olmamasını istemişti. Ancak maalesef Bizans bundan haberdar oldu. Haberdar oldu ve belki de bunun son hücum denemesi olduğunu tahmin ettiler. Ve bunun için de çok gerekli çalışmalar, hazırlıklar yapmaya başladılar.
Mesela?
Yani evet. Padişah şu tertibatımız ayara asla teraşşuh etmesin ve mahsusu mesmu olmasın. Tabii ben biraz da böyle
orijinal.
Aslında orijinal ifadelerini söylesek çok tatlı ifadeler bunlar.
Biraz söyleyin hocam.
Biz şu şeyleri falan anlatırken.
Birkaç kelime mesela.
Yani hani uzamasın tekrar anlatmak o askerlerine söylerken de evet. ifade etmiştim. Yani şu tertibatımız ayara asla ayar gayrılardır.
Evet.
Başkalarıdır. Yar vardır, ayar vardır. Ayara asla teraşşuh etmesin. Yani onlara asla bildirilmesin ve mahsusu mesmu olmasın. Onlar bunu işitmesinler. Kesin bir şekilde uyarmasına rağmen imparatorun bundan haberdar olduğu ve kim tarafından haberdar edildiği? Halil Paşa tarafından haberdar edildiği. Padişahın
bu bilindi değil mi daha sonra?
Geliyor. Daha sonra bunu mesela Dolfin var.
Tarihçi
o dönemin tarihçilerinden. O mesela Fatih Sultan Mehmet sonradan Gennadius'a neden evet. bu kadar Bizans bu kadar gayretle çarpıştı diye sorduğu zaman Halil Paşa'dan gelen mektupları gösterdiği ifade ediliyor.
Halil Paşa
yani dayanın işte bu tecrübesiz ve genç padişah genç padişah, burayı almaya muvaffak olamayacaktır. Elinizden geldiği kadar gayret gösterin ve Batı'yı da bu konuda hareketlendirin. Hmm. Büyük bir gayret. Bunlar tabii ne derece doğru, bunları çok kestirebilmek mümkün
ama
değil.
Bir de burada kaynak dediniz ki Bizanslı
tarihçiler. Gösterdi, Bizanslı tarihçiler yani yazıyor bunu. Abi bizden de bazı tarihçilerimiz var. Bizans'tan rüşvet aldığını yazan tarihçiler de var. Evet. Ben rüşvet aldığına inanmıyorum. Yani onu pek zannetmiyorum. Fakat Halil Paşa muhtemelen İstanbul'un fethinin kendi sonu olacağını biliyor.
Ne kadar
onun için de düşmesini istemiyor. Bu açık beyan. Çünkü daha başlangıçtan itibaren her toplantıda Halil Paşa aleyhinde bulunuyor. Yani kaldıralım, anlaşma yapalım. Dolayısıyla teşvik etmiş midir Bizans'ı? Etmiştir. Bunun son hücum olacağını Bizans da biliyor. Bizans da biliyor ve onun için de Bizans da bildiği için Halil Paşa onlara duyuruyor bunu. Bu son hücum, yani burada bütün gayretinizi gösterin. Burası düşmesin. Zira düşmezse artık daha Fatih devam edemez. İkinci Mehmet
öyle
bu
mi?
Kuşatmaya devam edemez.
Edemez miydi?
Yani bu kuşatmada düşmeseydi zordu.
Zor muydu?
Zordu.
Yani bir daha yani o şeyi toplamak mı? O halk şeyi?
Ya kolay değil tabii. Moralmen çöküntü olurdu. Macaristan'dan ciddi manada bir ordunun toplanmakta olduğu bildiriliyordu ama gelebilir miydi? Fakat moral çöküntüsüne uğrardı ordu. Evet. Öyle gözüküyor. Yani bütün bu hazırlıklar. Hani normal mesela bundan önce 4 defa umumi hücum yapıldı. Ama bunlarda böyle bir şey akla gelmedi. Hmm. Fakat bu son hücum hemen hemen her yönüyle sanki bir son hücum olduğunun belirginliği var. O sebeple diyorum belki zor.
Söylenmese de böyle oldu biliniyor derken.
Biliniyor. Tabii. Zaten o gösteriliyor. Mesela şimdi bütün bu konuşmalardan sonra 2. Mehmet bunu daha da acaba bütün bu planı yapıyor, planlarını gözden geçirtiyor, komutanlarına gerekli emri veriyor. Yetinmiyor. Mesela kendisinin sohbet arkadaşı can dostlarından Veliyüddin oğlu Ahmet Paşa var. Evet. Onu Akşemseddin'e gönderiyor. Akşemseddin'e. Yani kalenin düşme durumu nedir? Bu alime bir de müracaat ediyor. Nedir falan diye. O zaman mutlaka düşecektir. Devam olunsun diyor Akşemseddin.
Burada şeyi de görüyoruz. Hani maddi sebeplerin yanında manevi
şeylere de yani evet. Dua istiyor ve soruyor. Bununla yetinmiyor. Tekrar gönderiyor. Yani nasıl, ne şekilde? Mesela Akşemseddin bu defa 28 Mayıs'ta oluyor bu. Yarın Subuh-ı Sadık'ta Sıdık-ı Himmet'le falan yerden Hisar'a yürüyüş ola. İzni Hüda ile Bab-ı Zafer fetholup Sadai Ezan'la Sur içi dola. Cevabını veriyor. Yani yarın Subuh-ı Sadık'ta sabahın o erken vaktinde Sıdık-ı Himmet'le yani o himmet ve gayret kemerini gerçekten beline dolayacaksın ya, gayretsiz bir şekilde olmaz. Falan yerden Hisar'a yürüyüş ola, Cenab-ı Hakk'ın izniyle zafer müyesser olup surun içi ezan sedaları ile dolacaktır diye kendisine müjdeyi veriyor. İşte. Bu müjde çok meşhurdur.
Evet.
Akşemseddin'in vermiş olduğu. Gün doğmadan tebaşiri subhu necah zuhur bulup gaziler sabah namazın Hisar içinde kılarlar inşallah diyerek padişahı büyük ölçüde rahatlatıyor ve zafere olan inancını perçinliyor. Yani 2. Mehmet'in işte bütün bu noktalara baktığımız zaman belki de yani o da son hücum olduğunu veya olacağını biliyor.
Evet.
Zira artık kuşatmayı kaldıralım diyenler ciddi manada bir güç de haline geldiler. Özellikle komutan vasıfları içerisinde Çandarlı Halil Paşa'nın gayretleriyle ciddi manada artık bir güç oluşturmaya başladılar. Bu da önemli. Evet, bunun yanında bununla da yetinmiyor. Yine 2. Mehmet bu atına biniyor. 28 Mayıs o son hücumdan önceki gün siperleri geziyor. Yaya oğlanına, asker halkına istimaletler veriyor. Herkesin yarınki hücuma büyük bir arzu, coşku ve gönül huzuru içerisinde hazırlanmasını sağlamak için bütün girişimlerde bulunuyor. Yani adam daha dirliği yoksa dirliğe çıkacaktır diyor. Herkese bir üst rütbede terakkiler verilecektir diyor. Hepsine mesela bunlara bir üst kim ne başarı gösterirse ona gerçekten daha üzerinde terakkiler verilecek, dirlikler verilecek. Kaydı hayat şartıyla oraları kendileri işlemeye devam edecektir o dirlikleri diye. İkinci Mehmet askerlerini gerçekten her türlü galeyana getiriyor. Artı İstanbul'un bir de yine 27 Mayıs'ta yağmaya müsaade ediyor. Bu da çok önemlidir. Evet. Mesela yağmaya müsaade etmesi, bu da yine bak 50 gün içerisinde böyle bir şey yok. Nice umumi hücumlarda yağmaya müsaade edilmedi. Ancak bu defa dünyanın 1000 yıllık bir medeniyet mirası, merkezi dünyanın en zengin şehirlerinden, bütün haraplığına, bitaplığına rağmen dünyanın en zengin şehirlerinden biri olduğu bilinen, tahmin edilen bir şehrin yağmaya müsaade açılması, edilmesi, onu kuşatan ve çarpışan asker için ne kadar büyük bir heyecan vereceği buradan çok rahat anlaşılır.
Evet.
Buna rağmen 2. Mehmet binaların kendi uhdesinde olduğunu da ifade etmekten geri kalmıyor. Yani zarar, şehre zarar verilmesin. Yani malı, insanların malı veya esir edilenler, insanlar kendileri ve malı ancak yağmaya, yani kişiyi esir aldığı kendi esiri olur veya onun malını yağma eder, mülkünü yağma eder. Ancak binalar, o binalardaki mücevherler, çeşitli şeyler, bunlar padişah devletin olduğunu ayrıca ifade ediyor ki buradan da şehre bir zarar verilmesinin önüne buradan geçmek istediği anlaşılıyor.
Tarihe ve kıymetli eserine ne kadar kıymet, önem verdiğini de gösteriyor.
Önem verdiğini de yani gösteriyor.
Daha sonra anlatacaksınız ama.
Evet. İşte ve aynı gün 28 Mayıs genellikle sakin geçen bu günde Osmanlı ordugahında ertesi gün başlayacak olan büyük hücum ki zaten iki gündür devam ediyordu. Kullanılacak savaş malzemeleri surlar yakınına taşınmaya başlıyor. Yani büyük bir hücumun artık hazırlıklarının son haline geldiğini biz görüyoruz. İşte Bizans da bunun farkında.
Evet.
Dolayısıyla imparator da kara ve deniz birliklerini umumi bir hücuma Osmanlı padişahı nasıl hazırlıyorsa, o da Bizans tarafında da savunmayı üstlenen birliklerin kendi açılarından maneviyatlarını yükseltmek için benzer şekilde despotlarla papaz ve keşişlerin ellerinde ikonaları, kutsal böyle levhaları, o da onların dini gayretini ortaya çıkartıyor ve bunun son bir hücum olacağını Osmanlılar açısından, dolayısıyla eğer bu hücuma karşı durabilirlerse Türklerin gideceğini ve kurtulabileceklerini, şehri kurtarabileceklerini ifade ederek her türlü gayreti göstermelerini istiyor kendilerinden. Yani böylece Venediklilerin, ki şehri savunan Venediklilerin atış yapacak olan Bizans askerlerini korumak üzere 7 araba dolusu seyyar siper hazırladıkları ve bunlar da surlar bölgesine taşınmak üzere şehir meydanına götürdüklerini görüyoruz. Gerçekten imparator kendisinin de ordusunun başında olacağını, yine ölümü göze aldığını, askerlerin de ki Arhotlar onların şeyiyle milis ve askeri yetkililerini topluyor ve Fatih'in komutanlarına, kumandanlarına yaptığı konuşmayı, o da kendi açısından ve bir noktada veda mahiyetinde kendi askerlerine karşı, kendi komutanlarına karşı ve askerlerine karşı yapıyor ve bütün güçlerini göstermelerini kendilerinden bir kez daha rica ediyor.
Büyük gün yaklaşıyor.
Biz son
bir
geceye girelim.
Peki. Kısa bir ara daha ve böyle buluşmak dileğiyle. TGRT Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının 3. ve son bölümü tekrar beraberiz. Bugün konumuz İstanbul'un fethi. Artık inşallah fethedeceğiz. Son güne geldik. Büyük gün. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Buyurun hocam.
Evet, yani bak son iki gün bile değil mi bizim ne kadar öyle bir saat konuşmamıza yol açıyor ki bunları, evet, da ben nispeten özetleyerek gidiyorum. Orada Fatih'in konuşmalarını Fatih'in isteklerini, imparatorun faaliyetlerini, çalışmalarını söylesek, yani mesela aynı şekilde imparator da uzun, etkili, hissi bir konuşma yapıyor. İnsanların inancı, vatanı, kralı ve sevdikleri için ölebileceği, şu anda köle olarak yaşamaktansa ölünceye kadar savaşmak gerektiği, başlayacak olan yoğun taarruz sırasında herkesin fert olarak alması gereken askeri tedbirleri ve daha birçok konu üzerinde duruyor ve kendilerinden son bir kez daha bu konuda rica ediyor. Ve Bizans'ta hemen hemen neredeyse hiç uyumadan o gece hazırlıklarını yapıyor. Bizans'ın hiç uyuyamamasının bir nedeni daha var. O da gerçekten o gece işte senin bunu sorarken evet. de bahsetmiştin ışık kümesi falan evet. filan diye bir mum donanması. Gündüzü dinlenerek ve sükunet içinde geçiren Osmanlı askerleri gece olunca hepsinin aynı anda katılımıyla yani gece karardığı noktada, havanın karardığı noktada birdenbire bir ışık kümesi ortaya çıkıyor. Hatta donanmada öyle bir ışık, gemilerde öyle bir ışık kümesi oluyor ki Osmanlı donanması yanıyor diye önce sevince kapılıyor. Bizanslılar böyle şehirden donanmaları yanıyor diye ardından bunun şehrin bir bakıyorlar ki kara tarafında da aynı hususiyetler. Beyoğlu sırtlarında da aynı hususiyetler. Osmanlıların bulunduğu her yerde meşaleler, şamdanlar, böyle fenerler, sanki bir fener arayı gibi her taraf ışık kümesi içerisinde olduğunu anlayınca büyük bir tabii sükutu hayale uğruyorlar. Ve korku. Gerçekten. Ve korkunun içerisine.
Sadece son gece oldu değil mi hocam?
Son gece, son gece. Evet. Ondan önce hiçbir şey yok. Böyle şaşkınlık içerisinde.
Bir de sanki nidalar vardı. Böyle tekbir mi vardı sanki?
Yani şimdi tabii bir bayram havası içerisinde böyle şenlikler yapılıyor. Bir bayram içerisinde ışık alayı. Gece tam saat 12 olduğunda da tek bir komut verilmiş gibi hepsi bitiyor. Ve ondan sonra da tekbirler, işte tehlil avazeleri, tekbir avazeleri, onlar duyulmaya başlıyor. Yani o günü dinlenerek geçiren Osmanlılar gece belki de Bizans'ı hiç uyutmuyorlar. Yani Bizans o günün sabahında şimdi çok şeylerin değişeceğinin sanki işaretini almış gibi oluyor. Bütün moralleri belki de yerle bir oluyor.
Evet.
İşte böylece bütün hazırlıklarını yapan, askerini gerekli gayrete getiren, nerede ne olacağını belirten 2. Mehmet o sabah doğmadan, güneş doğmadan 2 saat önce kalkıyor ve şükür şeyine varıyor. Doğru. Ve ardından da güneş doğmadan 2 saat önce bunca zafer görmüş Türk askerine hücum emrini verdiği zaman gerçekten yayından boşalmış bir ok gibi saldırıya geçiyorlar. Anadolu kuvvetleri saldırıya geçiyor ve çok şiddetli geçen bu çarpışmalarda özellikle Bizans açısından meşhur Cenevizli komutan Justiniani kolundan ve bacağından yaralanıyor.
Evet.
Ve artık bu hücumun önüne geçilemeyeceğine geçilemeyeceğini kendisi anladığı için hemen Haliç Körfezi'nde bekleyen gemisine biniyor ve Sakız'a doğru yola çıkıyor.
Zaten kiralıktı değil mi?
Yani gönüllüydü ama belki de 53 gün bu şeyi en dirayetle yöneten de adamdı.
Evet.
Çok ciddi bir komutandı, büyük bir komutandı. Fakat İstanbul'un şu saatten itibaren artık kurtulamayacağını anlıyor. Çünkü yarası çok ağır değildi diyorlar. Justinian'ın evet. yarası çok ağır değildi, bırakmayabilirdi. Hatta Justinian 2-3 ay içerisinde bu yaralardan ölüyor. Ama bazı tarihçiler onun bu yaralardan ziyade kendisini ayıplamalarının utancı içerisinde öldü. Hmm. Belki de yaralarının iyi olmasına bile çalışmadı diye ifade ederler. Tabii yaralandığı kesin. Justinian'ın yarasının derinliğinin ne olduğunu bilemiyoruz. Ancak Justinian'ı şunu biliyordu ki artık bu hücumun önünde durulmayacaktı.
Evet.
Kendisi çekilse de çekilmese de, hatta imparator önüne geçip yalvarıyor bırakmaması için, ama o artık her şeyin bittiğini ifade ediyor. Yalıkapı'dan Samatya'ya kadar deniz hattında Hamza Bey'in, Haliç surlarında zırhlı birlikleriyle Zağnos Paşa'nın, Bayrampaşa ve Topkapı civarında ise yine zırhlı gömlekli Anadolu askerinin aynı anda şiddetli bir hücum içerisinde olduklarını görüyoruz. İşte sabahleyin bu hücuma son olarak 3. dalgada Yeniçeriler de katılıyor. Yeniçerilerin katılması olayı bambaşka bir hale getiriyor. Çünkü gerçekten Osmanlı'nın en vurucu gücü bu önceki birlikler Bizans'ın o savunma şeylerini en yorduğu bir noktada bu defa en vurucu gücü harekete geçiyor ki artık bunun önünde durabilmelerinin imkan ve ihtimali yok. İşte Topkapı civarındaki surların birine yanında 30 tane 25 tane son derece iri görünüşlü arkadaşı olduğu halde Ulubatlı Hasan ilk Türk sancağını dikti diye ifade ediliyor. Bunu özellikle Francis, Bizanslı tarihçi Francis yazıyor Ulubatlı Hasan'ın adını. Bizde bir şey karıştıran Süleyman Paşa'nın olduğunu söylüyor bizim tarihçilerden bir tanesi. Bunu karıştıran Süleyman Bey. Ama Süleyman Bey'den ziyade Ulubatlı Hasan tutuyor. Bunun neden tuttuğunu mesela soracak olsan karıştıran Süleyman Bey sağ. Ve daha sonra da şehrin subaşılığına getiriliyor. Emniyet amiri gibi oluyor karıştıran Süleyman Bey. Halbuki ilk sura tırmananların hemen hepsinin öldüğü ifade ediliyor. Şehit düştüğü ifade ediliyor. Yani zaten ilk sura çıkan ve o bayrağı diken kişinin ayakta kalması kolay değil. Çok zor. Üzerine yağmur misali taşlar yağıyor. Çok zor. Fakat belki de o bayrağı orada düşürmeyen, o 30'dan sonra çıkanlardan bir tanesi hayatta kalan karıştıran Süleyman olabilir.
Evet.
Yani bizim tarihçinin de belki ifadesini böyle sağ kalan ve orada tutan. Çünkü o bayrağı düşürmüyorlar bu 30'u.
Evet.
Hatta Ulubatlı geriden gelenler gelinceye kadar dayandı deniyor. Bunu Francis öyle anlatıyor. İki surun arasına düştü. Önce secde, önce ruku, sonra secde halini aldı ve ama can bırakmadı. Verdi diye ifade ediyor. Bunları Francis genel olarak anlatıyor. Ve işte bu andan itibaren artık öyle ki Haliç tarafından, deniz tarafından, Bayrampaşa hemen her taraftan da yani belki 10 dakika arayla ilk nasıl belki Topkapı'dan aşıldı ama 10-15 dakika arayla şehre hemen her taraftan girildiği de ifade ediliyor. Bu da ayrı bir konu. İkinci bir konu. Yani asla Bizanslar bir tarafa kaçacak. Gemilere kaçacak, oradan ayrılacak. Yani Justinyani belki bir yarım saat daha geç kalmış olsa belki kaçacak de ele geçecekti.
Evet.
O da kaçamayacaktı, o da yakalanacaktı. İşin bu noktada adamın tam farkında olduğunu biz anlıyoruz. İmparator her bir tarafa askerlerini cesaretlendirmek için, kahramanlık göstermek için her bir tarafa koşuyor ama bakıyor ki dört bir taraftan Osmanlılar şehre girmiş vaziyetteler. Ve artık önüne gelenleri, karşı duranları öldürmeye başladıklarını görünce, kendisi de yakalanacağını anlayınca, biri beni öldürsün, beni öldürecek bir Fransız yok mudur diye bağırmaya başlıyor. Kendisini tanımayan bir azap askeri başını alıyor, öldürüyor. Arada böyle ayaklar altında kalıyor. Hatta sonradan 2. Mehmet o Bizans ileri gelenlere imparatoru buldurtturuyor. Ve onu yine imparatora layık bir şekilde törenle defnettirdiğini biz biliyoruz. Evet, Haliç tarafından Cebe Ali, Tekfur Sarayı tarafından Karaca Bey, Haliç ağzındaki zinciri aşarak İstanbul'a giren donanma komutanı Hamza Bey'in kuvvetleri Aksaray'da birleşiyorlar ve Ayasofya'ya doğru bir ilerleme gösteriyorlar. İkinci Mehmet, Haliç sahilindeki surlardan ve Topkapı civarından şehre girildiğini, zaten Topkapı'dan girildiğini görmesiyle beraber atının üzerinde gelişmeleri takip ediyordu. İlk önce atından iniyor ve bir şükür secdesinde bulunuyor. Her taraftan girildiği ve artık şehirde sükunetin sağlanmak üzerine olduğunu haber aldığı zaman da çadırına girerek bir müddet dinleniyor. 29 Mayıs Salı günü. Evet, bunlar da.
Evet.
Halk Ayasofya'ya sığınmış vaziyetteler. Yerli Bizans halkı. Evet. Artık Ayasofya çünkü son hücumdan önce genç padişah onlara teslim olun teklifinde bulundu. Teslim olun, şehir de kurtulsun, siz de kurtulun. Alabileceğiniz bütün eşyaları alıp gidebilirsiniz şehirden. İstediği gemilere binecekler, eşyalarını alacaklar ve hayatlarını kurtaracaklardı ama kabul etmemişlerdi. Dolayısıyla o günün savaş şartları içerisinde bunların hepsi esir muamelesi görür. Öldürülse kimsenin bir şey söyleyecek hali yoktur. Savaşta girilmiştir. Dolayısıyla Ayasofya'ya sığınan halk ölümü bekliyor. Zira anlaşmayı da reddetmişler. O günün şartları içerisinde bekledikleri tek nokta ölüm.
Evet.
Zira savaş şeyi o. 54 gün mücadele ettikleri, binlerce insanını öldürdükleri barbar diye niteledikleri, herhalde Türklerden başka bir şey beklemeleri imkansızdı. Oraya hatta Bahçekapı civarında Giritli gemiciler savunmaya 2 saat daha devam ediyorlar. O surlarda. İkinci Mehmet bundan haberdar olduğunda bu gemicileri takdir ediyor ve şayet giderlerse gemilerine binip gitsinler diyor. Yani onların o kahramanlıkları hoşuna gidiyor. Onlar da gemilerine binip gittikleri rivayet ediliyor. İşte bu genç padişah aynı gün öğleden sonra atı üzerinde, etrafındakiler ise yaya olarak Topkapı'dan şehre giriyor. Ayasofya'ya gidiyor ve korku ve ümitsizlik içinde bekleyen halka can ve mal emniyetinin yerinde olduğunu belirten bir konuşma yapıyor. Bu gerçekten işte İstanbul surlarını aştıran, bu zaptı fetih kılan, yani İstanbul'u iyiliklere, güzelliklere, adalete açan bir fetih olan Fethi Mübin onun için söylenir. Ve bir noktada hani insan haklarının ne olduğunu daha o günden anlatan bir ifadedir. Orada ölümü bekleyen, korku içerisinde ve hiçbir ümidi kalmamış olan halka, bugünden itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız. Onlara dininizde, ayininizde, ticaretinizde hürsünüz. İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz diyerek o çağın görmediği gerçekten bir hak ve hürriyeti bahşetmiştir genç padişah. Bu çok önemlidir ve İstanbul surlarını aştıran, belki çağ açılmasına sebep olan aslında şu görüşlerdir, ruhtur, şu ifadelerdir. Zira Avrupalı bunu tanımıyor. Avrupalı İslam dünyası belki 800 küsür senedir bununla bunu bilirken Avrupa dünyası karanlıklar içerisinde.
Evet.
Avrupa aydınlığı görüyor. Avrupa adaletin ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, ahlakın ne olduğunu aslında görmüş oluyor.
Evet.
Yani böyle bir durum. Ve onları asıl şaşırtan herhalde de bu olacaktır.
Evet.
Bundan sonra da İstanbul'la ilgili neler yaptığını biraz inşallah haftaya
inşallah
o konularda.
Şimdi sevgili dinleyicilerimizi sever sizin şiirlerinizi. Fethi gören Üsküdar. Meşhur şairimiz
Yahya Kemal'in. Çok önemli. Geçen hafta ben bundan biraz bir bahsetmiştim. İstanbul'un fethinde Osmanlılar gayrimüslim unsurlar bulundurmadılar. Osmanlı ordusunda hep gayrimüslim unsurlar da bulunur genelde. Sırplar falan sahir zamanlarda. Burada o müjdeye nail olsun. Gönüllü gruplar geldi. Çok gönüllüler geldi İstanbul'un fethinde. Peygamber müjdesine nail olabilmek için.
Pek konuşulmaz bu.
Evet. İşte bunu Yahya Kemal'in bir beyti de ifade eder demiştim. Bu şiirin beytinde onu da hafiften çağrıştıran ifade var.
Buyurun hocam.
Şimdi Yahya Kemal fetih gününü tasvir eder bu şiirinde ve İstanbul'un fethini gören Üsküdar der. Üsküdar'a göstertir ona.
Evet.
Üsküdar. Üsküdar ne gördü bakalım? Üsküdar, bir ulu rüyayı görenler şehri. Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri. Hepsi der, hangi şehir görmüş onun gördüğünü? Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu günü. 53 gün ne mehabetli temaşa idi o. Sanki halkın uyanık gördüğü rüya idi o. Şimdi 500 sene geçmiş o büyük hatıradan, 53 günde o hengame görülmüş buradan. Canlanır levhası hala beşer ettikçe hayal, o zaman ortada her saniye gerçek bir hal. Gürlemiş Topkapı'dan bir yeni şiddetle daha, şanlı namıyla büyük top denilen ejderha. Sarf edilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece, karadan sevk edilen 100 gemi geçmiş Haliç'e. Son günün cenki olurken ne şafakmış o şafak, Üsküdar gözleri dolmuş tepelerden bakarak. Görmüş İstanbul'a 100 bin meleğin uçtuğunu, saklamış durmuş asırlarca hayalinde bunu. Görmüş İstanbul'a 100 bin meleğin uçtuğunu. Sanki o şehitlerin şeyi ruhu bir melek gibi oraya uçuyorlar ve sanki İstanbul'u fethetmeye melekler ordusu geliyor. Gerçekten Üsküdar şehrine İstanbul'un fethini bu şekilde çok güzel bir şekilde canlı bir tasvirini yapıyor Yahya Kemal.
Evet.
Fevkalade hoş, fevkalade güzel. Biz de bu fethi bize nasip kılanları ve o fatihleri ve şehitlerini ve vatan kılanları bir kez daha rahmetle yad ediyor. Sevgili TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Efendim biz de çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim. TGRT FM.